Yuhanna 9. bölüme geldik. Konu İsa Yeruşalim'de doğuştan kör olan bir adamın gözlerini açıyor. Bu onun 5. işidir. Mucize ile ilgili kayıt. Mucizeye gösterilen tepkiler. Rab İsa Mesih dünyanın ışığı konusu üzerinde yaptığı konuşmalarını sürdürüyordu. Kendisinin Tanrı olduğunu iddia ettiği için Yahudiler onu öldürmek istemişlerdi. Ama o tapınaktan çıkıp onların arasından geçerek kendisini gizleyerek çıkmıştı. Onun bu öfkeli kalabalığın arasından geçip gitmesi apaçık bir mucizeydi. Çünkü onun yakalanma saati henüz gelmemişti. Bu nedenle hiç kimse ona şimdiden elini dahi süremezdi. Bundan sonraki olay da bir öncekinde olduğu gibi İsa'nın dünyanın ışığı konusundaki sözleriyle bağlantılı bir olaydır. İsa'ya düşman olan bu kimseler ruhsal anlamda kör olduklarından göremiyorlardı. Doğuştan kör olan adam da dünyanın ışığı olan İsa'nın önünde durduğu halde hala göremiyordu. Ama çok geçmeden İsa Mesih kendisini ona açıklayacaktı. Bu adamın görebilmesi için önce gözlerinin açılması, görüşünün yeniden kazandırılması gerekmekteydi. Önce ışığın içeriye alınması gerekiyordu. Işığı getiren bir kişinin var olması gerektiği gibi bu ışığı alacak, kabul edecek birinin de var olması gerekmekteydi. Ses konusunda insanlarla zaman zaman tartışırsınız değil mi? Örneğin ormanda bir ağaç devrilmişse ama o civarda ağacın düşerken çıkardığı gürültüyü duyacak hiç kimse yoksa bu durumda bir sesten söz edebilir miyiz? Ses dalgalarının varlığından elbette söz edebiliriz ama orada bu ses dalgalarını algılayacak bir kulak yoksa ve bu sesleri yorumlayamıyorsa o zaman hiç kimse bu gürültüyü bir ses olarak duymamıştır diyebiliriz. Çünkü ses var olduğu kadar bu sesi algılayacak kulakların da var olması gerekmektedir. Bir de şu var ki kişinin görmemesi, gözlerinin kör olması orada ışığın var olmadığı anlamına gelmez. Işık, gözün ne durumda olduğunu, görüp görmediğini bir anda ortaya çıkartır. Ferisiler gördüklerini zannediyorlardı. Oysa karanlıktaydılar, görmüyorlardı. Zonguldak maden ocaklarında yaşanan bir patlamayla ilgili bir öykü anlatılır. Ocakta yaşanan bir patlama sonucunda bazı işçiler göçük altında kalmışlardı. Göçük altında kalan bu işçilere ulaşmak isteyen kurtarma ekipleri uzun çalışmalar sonucunda bu işçilere ulaşmış, içlerinden bazılarını sağ olarak kurtarmıştı. Kurtulan işçilerden bir tanesi yukarıya çıkarıldığında kendisini dinleyenleri hayretler içerisinde bırakan şu sözleri söylemişti. Elektrikler kesik mi? Niçin kimse lambaları yakmıyor? Zavallı işçi patlamanın etkisiyle kör olmuştu ve kendisinin kör olduğundan dahi henüz haberi yoktu. Ama ışığın var olması hem kendisine hem de orada bulunanlara gözlerinin görmediğini kanıtlamıştı. İşte İsa Mesih de bu bölümün 39. ayetinde aynen bu şeylere değinerek şöyle diyecekti. Ben bu dünyaya yargı için geldim. Şöyle ki görmeyenler görsün ve görenler kör olsun. Işık değerli dostum, gözün gerçek durumunu, görüp görmediğini apaçık ortaya koyar. Gözleri kör olduğu halde bunun farkında olmayanlar, bu yolla kendilerinin kör olup olmadıklarını sınayabilirler. Bizim sorumluluğumuz Tanrı'nın kurtuluş müjdesini insanlara götürmektir ve sorumluluğumuz orada biter. Bu sözleri duyan kişilerin yüreklerini açmak ve işittikleri sözlere itaat etmelerini sağlamak ise Tanrı'nın kutsal ruhunun sorumluluğudur. Pavlos'un 2. Korintoslar 2:15-16'daki sözlerinde belirtmek istenen gerçek de zaten aynen budur. Çünkü hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz Mahvolanlar için ölüme götüren ölüm kokusuyuz. Kurtulanlar içinse yaşama götüren yaşam kokusu. Böyle bir işe kim yeterlidir? Evet, Tanrı'nın sözlerini duyurmuşsak, insanlar ister tövbe edip Rab'be gelsinler, isterse gelmesinler, aynı ölçüde başarılı sayılırız. Yapmamız gereken şey, dünyanın ışığı olan Rab İsa Mesih'i yücelterek ışığın yanmasını, etrafı aydınlatmasını sağlamaktır. Bizler kurtuluş müjdesini insanlara götürdüğümüzde, iştenlerden bazıları, ben dediğinizden hiçbir şey anlamadım, bana saçma geliyor diyecek. Diğer bazıları da, bize bu ışığı gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Kördük ama şimdi görüyoruz diyeceklerdir. İsa Yeruşalim'de doğuştan kör olan bir adamın gözlerini açıyor. Dedik ya başta, bu onun beşinci işidir. Yuhanna 9. bölüm 1. ayette şöyle diyor, İsa yolda giderken doğuştan gözleri görmeyen, kör olan bir adam gördü. Şimdi gözleri açılan bu kör adamla ilgili bu hikayenin İsa'nın dünyanın ışığı benim demesinden sonra yer almış olması gayet yerindedir. Öyle anlaşılıyor ki 8. bölümle 9. bölümün başlaması arasında bir zaman boşluğu vardı. Çünkü İsa oldukça serbest bir şekilde hareket ediyordu. Bu kayıt İncil'de Rabbimizin doğuştan kör olan bir insanı iyileştirdiğini anlatan tek kayıttır. Öğrencileri sordular, öğretmen kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı? Yuhanna 9 ayet 2. İsa'nın öğrencileri adamın rahatsızlığının kör olmasının nedenini teşhis etmeye çalışıyorlardı. Bunun böyle olmasından kimin suç işlemiş, kimin günahlı olabileceğini tartışıyorlardı. O günlerde böyle bir soruna gösterebilecekleri 4 cevap bulunabilirdi. Bugün bazılarının inandığı gibi o günde putperestler, dikkat edin putperestler, insan öldükten sonra ruhunun varlığını başka bir bedende sürdürmesi olarak tanımlanan reenkarnasyona, yani yeniden cisimlenmeye inanırlar ve doğuştan gelen bir hastalığın ruhun bir önceki bedende bulunduğu zaman işlenmiş olabilecek bir günah nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini düşünüyorlardı. Ama Yahudiler böyle bir açıklamayı asla kabul edemezlerdi. İkinci olarak babaların ve ataların günahlarının 3. ve 4. nesle kadar insanların üzerinde dolaştığına inanılan bir inanç vardı. Bu alanda çıkış 20. bölümü de okuyabilirsiniz. Bunun mümkün olabileceğini biliyoruz. Çünkü bazı durumlarda körlük anne babanın işlemiş olduğu bir günahtan kaynaklanabilmektedir. Bir üçüncü açıklamaya göre ise Adem ve Havva'nın işlemiş olduğu günah nedeniyle tüm insan soyu ölümlü bir duruma düşmüş ve hastalıklara yakalanabilir bir özelliğe sahip olmuştur. Son açıklamaya göre ise Yahudilerin din adamlarının da inandığı gibi bir çocuk henüz annesinin karnındayken bile günah işleyebilirmiş. İsa ne o günah işledi ne de annesi babası diye cevap verdi. Tanrı'nın işleri onda açıklansın diye oldu bu. Daha gündüzken, ışık varken beni gönderenin işlerini uygulamalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse iş yapamayacak. Ben dünyada olduğum sürece dünyanın ışığıyım. Yuhanna 9, 3-5 ayetler arası. İsa onlara duymak istedikleri yanıtı vermemişti. Önemli olan şeyin geriye bakıp orayı burayı eşeleyerek kimin suçlu olduğunu bulmaya çalışmak değildir. Yapılması gereken şey adamı iyileştirmektir. Bir gramlık önlem bir kiloluk tedaviye eşittir sözü doğru olabilir. Ama eğer bir adam hastaysa o bir kiloluk tedaviyi bulup uygulamak çok önemlidir. Tanrı'nın hastalık, sıkıntı, elem ve sorunlara izin vermesinin gerisinde çok önemli bazı nedenler olabilir. Bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz vardı, Münir Özmen. O henüz 42 yaşındayken kendisinde kanser hastalığı çıktı. Hastaneye gitti, gözünden ameliyat oldu, kemoterapiler yapıldı ve 9 yıl yaşadı ama bu kanser illeti onun karaciğerine sıçradı. 51 yaşında Rabbin yanına gitti. Bu bizi çok sarstı ve Tanrı'nın buna niçin izin vermiş olabileceğini anlayamadık. Birçok kardeş de aynı soruyu sordular. Ama Münir kardeşin kendisi o ölümle yüz yüze geldiği zamanlarda bize hep şunu söyledi. Rabbimiz hata yapmaz. Birçok durumu anlamasak da Rab hata yapmaz. Değerli dostum, Tanrı bazen bize olayların niçin olduğunu, ne şekilde geliştiğini açıklamaz. Ama şu bir gerçek ki Tanrı hiçbir zaman elemlerin yaratıcısı ve uygulayıcısı değildir. Yakup mektubunda da dediği gibi, denenen kişi kim olursa olsun ben Tanrı tarafından deneniyorum demesin. Çünkü Tanrı kötü şeylerle denenmez ve kendisi de kimseyi kötülükle denemez. Başımıza ne geliyorsa bazen bunlar bizim hatamız sonucunda geliyor. Neden elem çekiyoruz? Elem çekmenin başlıca nedenleri nelerdir? Birincisi sağlık yönünden elem çekiliyor. Çünkü insan günah işledi ve günahın sonucu işte ölüm geldi. Ve biz bu dünyada kalıcı değiliz. Hastalanıyoruz, yaşlanıyoruz ve bir gün buradan göçüp gideceğiz. Bu nedenle çektiğimiz elemler vardır. Yeryüzündeki insanlar fikir, dil, ırk nedeniyle elem çekiyorlar değil mi baktığımızda? Üçüncü neden mahrumiyet, yoksulluk nedeniyle çekilen acı ve elemler vardır. Birçok yerde insanlar depremlerden, doğal afetlerden, kuraklıktan çektiği elemleri görüyoruz. Birçok insan da korkudan, birini kaybetmeden, yalnız kalmaktan, ölümden, herhangi bir hastalığa yakalanmaktan korkar ve elem, acı çeker. Bazı insanlar da adalet yönünden acı çeker. Bir suç işler ve cezaya çarptırılır. Elemlere, acılara, sıkıntılara Tanrı sözü ışığında baktığımızda imanlıların çektikleri çeşitli elemler vardır. Disiplin için çekilen elemler, acılar olabilir. Tanrı'ya yücelik verilsin diye elem çekme olanaklıdır imanlının yaşamında. Buna örnek olarak Eyüp'ü gösterebiliriz. Kutsal kitaptaki kurallara uygun yaşamayı göstermek için çekilen sıkıntı, elemler olabilir. İtaat öğrenmek için çekilen elemler olabilir. Kibirli, gururlu olmamayı öğrenelim diye eleme izin verilebilir. İmanımızın güçlenmesi için elem gelebilir. Elem çektiğimizi ve imanda sabit durduğumuzu iman etmeyenlerin görmeleri için diri tanıklar olalım diye Tanrı eleme, sıkıntıya izin verebilir. Başka bir neden Tanrı'nın gücü ve görkemi üzerimizde gözüksün diye elem çekebiliriz, sıkıntı çekebiliriz, acı çekebiliriz. İsa Mesih'in örnek yaşamına bakarak yaşayalım ve onda etkin olan elemlere tahammül bizde de görünsün diye elem çekiyor olabiliriz. Başka bir neden de elem çeken kardeşlerimizin durumlarını anlayarak onlara yardım edebilelim diye elem çekmiş olabiliriz. Evet değerli dostum, Tanrı kötü şeylerle denenmez, kendisi de kimseyi kötülükle denemez. Az önce de belirttiğim gibi çektiğimiz sıkıntıların birçok nedenleri olabilir. Her şeyin gerisinde Tanrı'nın kendi amaçları bulunuyor, bunu da bilelim. Ve o çoğu zaman bu şeylerin niçin yaptığını bize açıklamıyor. Hayatımızın karanlık ve sıkıntılı günlerinde onunla, imanla yürümemizi istiyor Tanrı. İsa'nın burada söylediklerine iyice dikkat etmenizi istiyorum. Bu adam İsa'nın üzerinde deneyde bulunabileceği bir deneme tahtası olarak belirlenmemişti. Bakın şöyle diyordu İsa, ne kendisi ne de anası babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken, ışıkken yapmalıyız. Tanrı sizi ve beni kendi yüceliği için yarattı kardeşim. O bizi, bizler bir şeyler olmaya çalışalım diye yaratmadı. Eğer bu gerçeği göremezsek, yaratılışımızın amacını anlamamış oluruz. Hayatımızda gördüğümüz sıkıntı ve elemler sonuçta Tanrı'nın yüceltilmesine vesile oluşturdukları için başımıza gelirler, gelebilirler. Bu kör adam da körlüğünün ortadan kaldırılmasıyla Tanrı'ya yücelik getirecekti. Ama bu adam sadece fiziksel olarak görmekle kalmayacak ama aynı zamanda İsa'yı kurtarıcısı olarak kabul ederek ruhsal olarak da görecekti. Evet, İsa şimdi başta söylediği söze geri dönüyordu. Ben dünyanın ışığıyım diyordu. Gece olunca tüm insanlar karanlıkta kalırlar. Bir anlamda körleşirler. Hiç kimse bir şey göremez. İsa Mesih dünyanın ruhsal ışığıdır. Onsuz herkes ruhsal anlamda kördür. Ama o dünyada olduğu sürece dünyanın ışığıdır. O bugün de hala dünyadadır. Bize kutsal ruhun kişiliğinde gelmektedir. Eğer İsa Mesih kutsal ruhun kişiliğinde görebilmemiz için gözlerimizi açmazsa yarasalar gibi kör kalmaya mahkum oluruz. Bu sözleri söyleyerek İsa Mesih yere tükürdü, tükürükle çamur yaptı, çamuru adamın gözlerine sürerek git, sileyom, bu gönderilmiş demektir, havuzunda yıkan dedi. O da gidip yıkandı ve gözleri açılmış olarak geriye döndü. Yuhanna 9, 6 ve 7. ayetler. İsa Mesih'in kör adama dokunması, kör adamın da İsa Mesih'in sözüne itaat etmesi gerekliydi. Bunun gibi İsa Mesih ruhsal anlamda görebilmemiz için göz sinirlerimize dokunmalı ve bize ruhsal görüşümüzü kazandırmalıdır. Sorun kimin günah işleyip işlemediği değildir. Çünkü hepsi günah işledi. Tüm insanlar günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldılar diyor Romalılar 3:23'te. Eğer Mesih gözlerinize henüz dokunmadıysa hala görmüyorsunuz demektir ruhsal anlamda. Bugün de imanlı topluluklarımızda kör oldukları halde bunun farkında olmayan birçok insan vardır. Bazı dinleyicilerimiz yazdıkları mektuplarda yayınlarımızı aylarca dinlediklerini ama sonra birden gözlerinin açılıp görmeye başladıklarını yazıyorlar. Maden ocağı patlamasında gözleri kör olan adam gibi Tanrı sözünün ışığı altında olup da niye hala ışıkları yakmıyorsunuz diye soran insanlar çoktur. İsa'yı çarmıha gerdiren Pontuslu vali Pilatus da aynen böyle demişti. Ben yaşam, gerçek ve yolum diyen İsa Mesih'in önünde durduğu halde İsa'ya gerçek nedir diye sormuştu. Evet, görebilmemiz için değerli dostum, İsa Mesih'in kesinlikle gözlerimize dokunması gerekmektedir. Dikkat ederseniz bu adam İsa'yı göremediği halde İsa ona dokunmuştu. İsa Mesih onu havuza gitmesini ve orada yüzünü yıkamasını söylemişti. Adam da İsa'nın sözüne itaat ederek yüzünü yıkamıştı. Acaba İsa Mesih bu adamı iyileştirebilmek için niçin böyle bir yönteme başvurmuştu? Sanırım bunun birkaç nedeni vardır. İncil kayıtları İsa'yı Tanrı olarak tanımlarken onu aynı zamanda mükemmel bir insan olarak da tanımlarlar. İsa daha biraz önceki sözlerinde tanrılığını iddia etmişti ve burada da birebir bazda kör adamın gözlerine dokunuyordu. 2. Eğer kör adam iyileşmek, yeniden görmek istiyorduysa, İsa Mesih'in sözlerine kesinlikle boyun eğmek, itaat etmek zorundaydı. 3. İsa bu adamı yıkanması için Şiloha denilen bir havuza yollamıştı. Yuhanna'nın belirttiği gibi Şiloha sözcüğü gönderilmiş demektir. Buradaki havuzun adı bile İsa'nın dünyaya Baba Tanrı tarafından gönderildiğine tanıklık etmektedir. 4. Kör adamın görebilmesi için suya ihtiyacı vardı. Su kutsal yazıların birçok yerinde Tanrı sözü olarak kullanılmıştır. Ben şunu kesinlikle söyleyebilirim ki Tanrı sözü olmadıkça kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Tanrı sözüne ilişkin şöyle der. Sözünün açılışı ışık saçar. Akılsız adamlara anlayış verir. Mezmur 119. 5. Yahudilerin bu tanıklığı duymaları gerekiyordu. Çünkü 29. ayette şöyle diyeceklerdi. Biz Tanrı'nın Musa'ya konuştuğunu biliyoruz ama bu adama gelince onun nereden geldiğini bilmiyoruz. Bu olay yoluyla Yahudiler İsa'nın Baba Tanrı tarafından gönderilmiş olduğunu görmekteydiler. Burada bu kör adamın hangi yolla iyileştirildiğini pek o kadar önemli bir nokta olmadığını söylemek istiyorum. Buradaki önemli nokta bu kör adamı kimin iyileştirdiğidir. Adamın gözlerini açan kişi İsa Mesih'ti. Burada kör adamın yapacağı tek şey İsa Mesih'e güvenmek ve ona itaat etmekti. İsa hasta insanları iyileştirirken farklı farklı yöntemler kullanmıştır. Eğer hasta İsa'nın dokunmasıyla iyileşmişse, iyileşen kişi herkesin iyileşmesi için kendisininkine benzer bir tecrübeden geçmesinde ısrar eder ve onun eli buna şifa verdi diyerek ilahiler söylerdi. Eğer ise bazılarını onlara hiç dokunmadan iyileştirmişse, bu kez de iyileşen kimseler iyileşmek için illa da İsa'nın dokunmasının gerekmediğini söylerlerdi. Şifa bulmak için İsa'nın sadece sözü yeterlidir diye tanıklıkta bulunurlar ve yeter ki iman et ilahisini söylerlerdi. Sonra bu kör adam ortaya çıkar ve hepsine yanlışlıkları olduğunu söyledi. İyileşmek için önce İsa'nın dokunması, sonra da bir havuza gidip yıkanması gerektiğini söyler ve nehrin yanında toplanacağız ilahisini söylerdi. Hayır, bundan daha mantıksız ve akılsız bir başka şey daha olamazdı. Ama ne yazık ki bugün kutsanmak için belirli bir tecrübeden geçilmesi ya da dinsel bir törene katılmak durumunda bulunulması gibi bazı şartlar öne süren bazı kör kimseler tanıyorum. Ancak yapılması gereken tek şey, tabii kurtulmak için yapılacak tek şey İsa Mesih'e gelmek, ona iman etmek ve onun sözünü dinlemektir. Çünkü İsa bana geleni asla dışarı atmam demektedir. Kurtuluşta önemli olan, önemli faktör İsa Mesih denen kişidir. İsa Mesih olmadan bir kurtuluştan söz edilemez. Bu noktada biraz zaman ayırıp bu kör adamın kurtulmazdan önce birer günahlı olan bizlere ne yönlerden benzediğine kısaca değinmek istiyorum. Bu kör adam tapınağın dışındaydı. Yani Tanrı'dan uzaktaydı. Hatırlarsanız Pavlos Efesliler 2:12'de bizlerin bir zamanlar Tanrı'nın antlaşmalarına ve vaatlerine yabancı olduğumuzu, bu dünyada hiçbir umudumuzun bulunmayıp Tanrısız yaşadığımızı söylüyordu. Evet, kurtulmazdan önce her insanın durumu böyledir. Tanrısız, umutsuz ve Tanrı'dan uzak. Adam kördü. Kurtarıcıyı göremiyordu. Bir keresinde ünlü bir vaiz, yine başka ünlü bir vaizin "Kapı benim, eğer bir kimse benden girerse kurtulur" hakkındaki bir vaazını dinlemişti. Evine dönerken kendi kendine şöyle düşündü. Ben bu vaizi her zaman büyük bir vaiz olarak görmüş, ona hayranlığımı gizleyememişimdir. Ama bu akşamki konuşmasından pek bir şey anlayamadım. Evine vardığında cebinden anahtarını çıkardı, kapının üzerindeki kilide sokup kilidi açtı ve içeriye girdi. "Evet, şimdi görüyorum" dedi. Onun bu sözlerini duyan ailesi içeriden şöyle dedi. "Tabii görüyorsun, dışarıda karanlıktaydın, içeriye ışığın olduğu yere girince elbette göreceksin." Bu ünlü vaiz şu karşılığı verdi. "Ama ben şimdi İsa'nın kapı, imanın da kilit açan anahtar olduğunu görüyorum. Şimdi İsa Mesih'e güveniyor ve onu anlıyorum." Mesihsiz hepimiz kördük. İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcımız olarak kabul etmezden önce görüyor muydunuz? O zaman da İsa size her şeyden değerli miydi? Hayır, Mesih'e iman etmezden önce hepimiz kördük. Adam doğduğundan beri kördü. Bizler de günah içerisinde doğduk. Bu dünyaya günah tabiatına sahip olarak doğduk. Bu kör adama hiçbir insan yardım edemezdi. Onun körlüğünü iyileştirebilecek hiç kimse yoktu. Bizler de bu dünyada zavallı günahkarlardık ve hiç kimse bize yardım edemezdi. Kör adam bir dilenciydi. Bu gerçek birçok insanı derinden yaralar. Çünkü insanlar dilenci olduklarını kabullenmek istemezler. Kurtuluşu satın almaya isteklidirler ama kurtuluş satılık değildir. Bizler de tıpkı bu kör adam gibi kurtuluş için Tanrı'ya gidiyoruz. Tanrı da kendisine gelenlere bu kurtuluşu karşılıksız olarak armağan ediyor. Bu kör adam kurtuluşu hiçbir zaman satın alamazdı çünkü bunun karşılığında verebilecek hiçbir şey yoktu. Ey sizler, her susayan ve parası olmayan sulara gelin, gelin satın alın ve yiyin. Gelin de parasız ve bedelsiz alın, şarap ve süt alın. Sonra bu kör adam İsa'ya hiç seslenmemişti. Kör Bartimaeus ısrarla ve yüksek sesle İsa'ya seslenmiş ve sesini duyurmuştu ama bu adam sessizce oturmuş dilenmekteydi. İsa'yı tanımıyordu, bilmiyordu. Onu ve onun lütfunu zamanla tanıdı ve öğrendi. "Kardeşim, sen de kurtulmak isteyenlerden misin? Kurtuluşu, İsa'yı görüyor musun? İstisna biri değilsin. İsa'yı hiç de aramıyorsundur. Kendini din kurallarına vermişsen yanılgı içerisindesin. Çünkü Biz inayetle, iman yoluyla kurtuluyoruz. İşlerle, dinsel sevaplarla kurtulmuyoruz. Belki şimdiye kadar İsa'yı hiç aramadın. Onu bir kurtarıcı ve Rab olarak hiç aklına getirmedin. Ama o her zaman seni düşündü ve kurtarmak istedi. Bugün de o seni seviyor ve günahlarından, sorunlarından kurtarmak, özgür etmek istiyor seni. Aynen o kör adama yaptıklarını sana da yapmak, seni de kurtarmak istiyor. İşte bu kör adamın kurtuluş hikayesi böyleydi. İsa ona dokundu ve adam İsa'ya iman edip sözünü dinleyerek kurtuluşa kavuştu. Diğer insanlar arasında bu kör adama acıyan hiç kimse yoktu. Yahudiler tapınağa girerlerken onun yanından geçip gidiyorlardı ama ona hiç de aldırmıyorlardı. İsa'nın öğrencilerinin de bu adama bir şeyler yapmaya niyetleri yoktu. Sadece onunla ilgili bir tartışma yaratmak istiyorlar ama adamın iyileşmesi için hiçbir öneri veya düşünce üretmiyorlardı. İşte insan denen yaratığın hali böyledir. Bize acıyan, bize merhamet eden ve yardım edebilen tek kişi sadece, evet sadece İsa Mesih'in kendisidir.